GetCast. Bu yayın Eğitimde Görme Engelliler Derneği tarafından hazırlanmıştır.
Kampüs Söyleşileri serisinden herkese merhaba, ben Mihriban. Bu bölümümüzde hep beraber Ankara Üniversitesi'ne kulak vereceğiz ve konuğumuz Sema. Sema hoş geldin.
Merhabalar, hoş buldum.
Öncelikle nasılsın?
Nasılım? İyiyim diyeyim. Birazcık sesim kötü olabilir ama iyiyim. Sen nasılsın?
Teşekkür ederim, olduğu kadar. O zaman dinleyenlerimiz için önce seni tanıyalım.
Tabii, Sema Gündoğdu ben. Ankara Üniversitesi Psikoloji 4. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda felsefe bölümünden çift anadal öğrencisiyim. İlkokul sürecim Denizli'de geçti. İlkokul ve lise sürecim aslında. Daha sonra üniversite için Ankara'ya geldim. Yani ilk yıl online'dı tabii, biraz gecikmeli oldu ama şu an Ankara'dayım. Son yılım. Birazcık yoğun bir yıl. Bitirme teziyle vesaire uğraşıyoruz. Yani bu şekilde genel olarak.
Teşekkür ederiz. Seni tanıdıktan sonra şunu da ekleyelim o zaman. Ankara Üniversitesi'ni ve psikoloji bölümünü tercih etme süreci senin için nasıldı?
Şöyle açıkçası benim için psikolojiden başka tercih edebileceğim bir bölüm yoktu. Yani ilk başta aslında sırf puanım tuttuğu için ve Boğaziçi olduğu için Boğaziçi tarihi yazmak istiyordum ama sonrasında tarih bölümünün geleceğini vesaire düşününce her ne kadar Boğaziçi de olsa çok okumak istemediğime karar verdim. Sonra işte psikolojiydi zaten en çok istediğim bölüm her anlamda. Ben birazcık böyle hani klinik psikoloji bilinir genelde, işte danışan alan ya da bir takım hastalıkları tedavi eden alt dalı. Ben bundan çok böyle işte laboratuvarda araştırma yapayım, bir şeyler inceleyeyim, araştırayım falan yapısında olduğum için diğer bölümler çok benlik değildi, diğer sözel bölümler. O yüzden psikoloji istiyordum zaten ve sıralamamı da buna göre yaptım. Ama Ankara Üniversitesi'nin gelmesini beklemiyordum. Yani görünce şaşırdım. Hiç beklemediğim bir sıralamaydı. O yüzden hani şey olarak araştırmıştım Ankara Üniversitesi'ni ben tercih listemi yaparken. Hani ders kataloglarına bakmıştım, biraz içeriklerine bakmıştım, hocalarına vesaire. Benim istediğim alt dal ne kadar yoğun vesaire gibi böyle sıralamıştım. Hani fiziksel açıdan aşırı incelememiştim. O yüzden biraz hayal kırıklığı oldu. Çünkü benim bulunduğum fakülte çok kampüs gibi değil. Tek bina vesaire ve hani çok yakınlarında bir yurt yok. Ya otobüsle, yani genelde otobüs kullanmak gerekebiliyor. Metrolu da pek fazla seçenek yok falan. O açıdan birazcık hayal kırıklığı olmuştu benim için. Yani öyle sanırım genel anlamda tercih sürecim.
Teşekkürler. Peki o zaman hızlı bir geçiş yapabiliriz. Ankara senin için nasıl bir şehir? Hem erişilebilirlik bağlamında ya da kendine ait hissetme bağlamında Ankara'yı nasıl değerlendirirsin?
Şöyle, erişilebilirlik bağlamında aslında gayet erişilebilir bir şehir. Belki metronun düzenliliği vesaire sebebiyle olabilir. Yani otobüs kısmını saymıyorum maalesef. En son sessiz durak konusunda da bir eylem olmuştu zaten. Herkes biliyordur, taze bir konu. Ama metro hattını falan düşünürsek oldukça erişilebilir. Hani Denizli'yle vesaire kıyaslarsam en azından. Şöyle benim için bağımsızlığımı kazandığım yer diyebilirim. Belki de o yüzden böyle ayrı bir yeri vardır benim için. Kendime aidiyet bağlamında da biraz farklı bir şehir aslında. Biz ailemle yani küçükken de sürekli hastane için buraya gelip gitmişiz falan. O yüzden böyle farklı bir ilişkimiz var Ankara'yla. Ya, o zamanlar hem seviyordum, sonra nefret ettim, üniversite için tekrar geldim falan derken ve biraz toksik bir ilişkimiz var ama şu an hani üzülüyorum ayrılacağım için 3-4 ay sonra. Özlerim büyük ihtimalle ama şu an bir gitsem dediğim zamanlar da oluyor, böyle tuhaf bir şehir.
Bu yorumu ben çok beğendim. Gerçekten çok iyiydi. O zaman Ankara Üniversitesi'nin fiziksel erişilebilirliğini konuşmaya başlayalım. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki dinleyicilerimiz için ya da tercih döneminde olan öğrenciler için. Ankara Üniversitesi çok kampüslü bir üniversite. Ankara'nın birçok yerine dağılmış vaziyette bulunuyor. O yüzden Sema'yla bütün kampüsleri inceleyemeyeceğiz. Çünkü onun da bu konudaki bilgisi ne yazık ki çok sınırlı. Ve fakülte fakülte neredeyse ayrıldığı için onun fakültesinin bulunmadığı kampüsler hakkında bize bilgi aktarımında çok fazla bulunamayacak. Ama biz onun fakültesi bulunan kampüslerde, derslerinin olduğu kampüslerde erişilebilirlik nasıl, fiziksel koşullar nasıl sağlanmış bunları hep birlikte konuşacağız. Evet, sözü sana bırakıyorum.
Evet, senin de belirttiğin üzere Ankara'nın üniversitesi, yani şöyle, Ankara'da işte Ankara'nın yarısı ODTÜ'dür falan gibi bir şey var. Böyle bir ne denir? Söylem var. Bence diğer yarısı da Ankara Üniversitesi olabilir. Çünkü her yerine dağılmış. Böyle bir dağınıklık olamaz. Ben tercih döneminde bu kadar detaylı araştırmamıştım. Hani zaten geleceğini de çok düşünmüyordum açıkçası. Oralara daha detaylı geliriz ama. Ben şu an Dil Tarih Coğrafya Fakültesindeyim. Sıhhiye denen bir konumda bulunuyor. Bu konuda Kızılay'a bir 10 dakika yürüme mesafesi olan bir konum. Yani oldukça merkezi. Okulun konumunu biraz daha detaylandıracak olursak fakültenin. Yani önünde yaklaşık 4-5 şeritli falan diyebilirim. Yani bayağı geniş bir ana yol var. Bütün otobüsler oradan geçiyor. İnanılmaz bir kaos var aslında, otobüs bağlamında vesaire, her yer durak, her yer otobüs falan. Ama okulun bulunduğu kaldırımın yaklaşık bir kaç metre denir, yani metre şeyim de pek iyi değildir ama 300-500 metre diyeyim. Aşağısında metro girişi var. Bu açıdan erişilebilir. Hani metro kullanıyorsanız okula ulaşmak çok da zor değil. Yani her anlamda zor değil zaten ama otobüs bazen şey olabiliyor. Yani komplike olabiliyor. Bir köprü var mesela, onun üstünde bırakabiliyor. Ya da o bahsettiğim 4 şeritli yolun ortasında bırakabiliyor. Hani karşıya geçmek gerekebiliyor farklı bağlamlarla. O yüzden otobüs kullanacaklar için biraz komplike ve başta zor gelebilecek bir yapısı var aslında konumun. Ama metro açısından düşünürsek çok rahat diyebilirim. Sadece bulunduğu kaldırım mesela çok aşırı kalabalık oluyor. Yani sarı çizgiler vesaireler var ama üstünde bin bir çeşit malzeme bulabiliyorsunuz. Ama bir şekilde ilerleniyor tabii, hepimizin bildiği üzere. Sonra okulun genel yapısı aslında küçük bir fakülte, dil tarih. Yani çok kampüs havası vermiyor. Yani ben geldiğimde hani burası benim lisemden daha küçük falan gibi yorumlarda bulundum olmuştu. Pek bir üniversite kampüs havası verdiği söylenemez. Büyük bir ana binası var tek. Bu bina zaten şey, okul 2. Dünya Savaşı zamanlarında yapıldığı için bir askeri sığınak olarak da düşünülmüş, hastane olarak vesaire. O yüzden yapısı da biraz öyle. İşte geniş koridorlar var, her yerden bir yere çıkılabiliyor vesaire. Ama genel anlamda ilk başta biraz komplike gelse de bir süre sonra çözülebilen bir yapısı var. Belli kısımlarda sarı çizgiler var, her yerde olmasa da. Daha sonra okulun ana binasından sonra arkasına geçtiğimizde bir orta bahçe dediğimiz kısım var. Bu orta bahçede, yani bahçe kelimesi biraz bence olmuyor çünkü pek bahçelik bir yer değil. Beton desek daha doğru olur. Onda sağ kısmındaki bina, eki bina ya da işte dil binası, tiyatro binası diye geçiyor. Orada dersler olabiliyor bazen. Ya da dil okuyanlar zaten hep o binada oluyorlar. O daha modern bir bina, yapısı itibariyle en son yapıldığı için. Sol tarafta kalan binada kütüphane binası oluyor. O da birazcık ilk başta hani böyle çift kapılı vesaire, böyle çapraz geçişli yerler olur. Biraz öyle gibi, farklı bir yapısı var. İlk başta erişilebilir gözükmeyen. Ama tabii içinde bulundukça alışılıyor. Ama kütüphane binası da şey, yani erişilebilir denebilir. Bir takım haritalar falan koymuşlar, işte hangi katta ne var vesaire gibi. Braille harita var her katta. Bu belki işe yarayabilir ilk etapta. Daha sonra o kütüphanenin bir tarafında, yani kütüphane binasının altında iki tane kafemiz var. Bir tarafında daha böyle üçüncü nesil denen kafe tarzı bir kafemiz var. Diğer tarafında matbaa kafe, böyle daha çok yemek yenen vesaire bir yer var. Oraya giderken işte podyum diyoruz. Sağda solda her yerde bank var ve bu bankalar sabit olmadığı için mesela bir referans alamıyorsunuz ya da referans aldığınız bir köşe var atıyorum ama oraya bank çekildiyse onu bulamayabiliyorsunuz. O yüzden sürekli bir spontanlık oluyor okulda bir yerden bir yere gitmek istediğiniz zaman. Çok sabit şeyler olmadığı için. Ama genel anlamda şöyle bir yapısı var. Yani bence Ankara da böyle benim için. Hani Kızılay gibi birazcık okulda benim için. Hani biraz kaotik ama içinde bir düzen barındıran da bir kaotikliği var. O yüzden hani ne denir? Şöyle tarif edebilirim belki. Hani dağınık insanlar vardır, odası dağınıktır ama içinde aradığı zaman her şeyi bulabilir. Ben de biraz öyle bir kişi olduğum için sanırım. Hani aşırı zorlanmıyorum. Bir şekilde alışıyorum, hallediyorum vesaire ama tabii bazı kişiler için çok komplike gelebiliyor, yani öyle olduğunu bildiklerim de var. Yani çok biraz nasıl bir anlatım olduğunu bilmiyorum ama genel hatlarıyla böyle.
Bence çok iyiydi. Çok teşekkür ederiz. Ankara Üniversitesi'nin sosyal erişilebilirliğini konuşalım. Yine dinleyenlerimiz için açıklamak istiyorum. Sosyal erişilebilirlik derken okul kulüplerinin aktifliğinden ve erişilebilirlik önerilerine açıklığından, Ankara Üniversitesi'nin öğrenci profilinin engelli öğrencilere bakış açısından bunlardan konuşalım.
Şöyle başlayayım. Ben pandemi kuşağından olduğum için okula da online başlamıştım birinci sınıfa ve bu aslında biraz dezavantajlı bir durum. Yani çünkü herkesle kaynaştığımız, okulu keşfettiğimiz dönem aslında bir. Yani ikinci sınıfta bir şeyler oturmuş olması gerekiyor aslında ama bizde pek öyle olmadı. Ama ben şöyle değerlendirmiştim bu süreci. Online dönemde de ilk olarak bizim psikoloji topluluğu işte üye alımları yapıyordu çeşitli komisyonlara, çeşitli kongreler vesaireler, atölyeler düzenlemek için. Ben buna başvurmuştum. Hani bir şeyim olmuştu, endişem, acaba nasıl karşılayacaklar? İşte formda mı belirtmeliyim görme engelli olduğumu, yoksa mülakatta mı söylemeliyim ya da en son mu söylemeliyim falan gibi böyle soru işaretleri olmuştu. Ama ben hiçbir problem yaşamadım. Yani öğrenci profili de oldukça olumluydu. Ve bu sadece hani bunun sadece acaba psikoloji bölümü öğrencileri olduğu için mi böyle diye bir düşünceye kapılmıştım. Ama sonraki yıllarda çevre topluluğu olsun, işte sinir bilim topluluğu olsun, yani diğer farklı bölümlerin topluluklarıyla tanıştığımda da herhangi bir olumsuz tutumla karşılaşmadım. Hatta hani bir şeyleri nasıl daha erişilebilir hale getirebiliriz? İşte senin daha verimli hani çalışabilmen için ne yapabiliriz gibi bir yaklaşım vardı. Bunun haricinde mesela belki biraz daha genel olur mu bilmiyorum ama ben Türk Psikologlar Derneği'nin Ankara öğrenci birimine de katılmıştım. Orada da işte farklı okullardan öğrenciler oluyordu. Yani daha geniş bir network aslında. Orada da genel olarak olumlu bir tutum vardı. Yani bence üniversite öğrencileri bu konuda daha fazla bir farkındalığa sahip diye düşünüyorum. Ama hani ekstra olarak belki psikoloji öğrencileri bir tık daha fazla bir farkındalığa sahip olabilirler bölüm gereği. Çünkü ilk yıl mesela şey olmuştu, bizim büyük bir psikolojiye giriş kitabımız vardı. Onu kendi aralarında paylaşıp hani seslendirme yapalım falan gibi bir girişimde falan bulunmuşlardı. Yani bu şekilde hiçbir problem yaşamadım neredeyse bu konuda. Yani dezavantajlı grupta olduğumu hissetmedim.
Buna da çok sevindim gerçekten, çünkü senin yaptığın analizi ben de çoğu zaman düşünüyorum. İstanbul'da da çok geniş networklere erişebiliyoruz üniversite öğrencileri bağlamında. Ve genelinin çok fazla duyarlılığı ve çok fazla eyleme geçme isteklerinin olduğunu görüyorum ve bu durum beni çok mutlu ediyor. Peki, Ankara Üniversitesi'nin akademik olarak erişilebilirliği senin için nasıl? Hocalarınla olan iletişimin, onların sana karşı yaklaşımları ve senin bu konuda söyleyecekleri neler?
Şimdi buna da olumlu bir bakış açısı getireceğim. Yine ilk yıl işte online'dı dediğim gibi. Ve ilk yıl bizim istatistik dersimiz vardı. İstatistiği de yani bilenler bilir, biraz sıkıntılı bir ders. Grafikler vesaireler, bir şeyler, uzun uzun sorular falan. O derste ben hani sorun yaşayacağımı düşünüyorum. Çünkü online derste çok anlaşılmıyor hocanın çözümleri vesaire bir şeyler. Ben bunu hocaya ilettiğimde, yani istatistik hocamızla çok kolay iletişim kuramamıştım ilk başta. Pek maillerine dönen bir hoca değildi ama daha sonrasında ben bunu danışman hocama ilettiğimde, o da bölüm başkanıyla paylaşmış vesaire, bana şey yapmışlardı istatistik dersinde. Ayrı bir sınav yapıp orada grafik sorularını çıkarmışlardı ve diğer formülsel sorularla ve daha hani sözel sorular koymuşlardı grafik soruları yerine. Online dönemde bununla ilgilenmişlerdi. Bunun haricinde ek süre eklemeleri yapmışlardı. Onun dışında işte slaytları paylaşmayacağını söyleyen bir hoca vardı. Fakat ben birebir iletişime geçtiğimde başkalarıyla paylaşmamam kaydıyla bana slaytları gönderiyordu. Çünkü hani kitaba PDF olarak erişimim yoktu. PDF'i bulunmayan bir kitaptı kaynak kitabımız. Bunu belirttiğimde böyle bir kolaylık sağlamıştı. Sonrasında yüz yüze döneme geçtiğimizde ise engelli birimiyle görüştük. Sınavlarda işte okuyucu ve ayrı bir yerde girme isteğimi ileten, bölüme bunu ileten bir uyarlama mektubu yazıyorlarmış. Prosedür böyle işliyormuş. Bunu yaptıklarında, bunun için de ben birkaç kere herhalde iletişime geçtim. Sonrasında direkt bölümdeki araştırma görevlileri benle iletişime geçip işte bu dönem hangi dersleri alıyorsun diye sorup, sonrasında sınav dönemlerinde okuyucu olarak kendi aralarında paylaşıyorlardı sınavları ve hani hangi sınavı kimin okuyacağı belliydi. Hani ben işte bana kim sınav okuyacak vesaire gibi bir kaygı taşımıyordum ya da hocaların peşinden koşmuyordum. Bu açılardan olumluydu diyebilirim. Ama tabii bazı erişilmeyen hocalar da oluyor. Yani işte geçen dönemde sanırım, aynen geçen yılki online dönemde ek süre eklemeyi unutanlar falan olmuştu ve bu sebeple yani büte kalmıştım. Sistem kapanmıştı vesaire, ekran okuyucuyla soruları bitiremeden daha. Böyle şeyler de olabiliyor ya da hani çok şey yapmayan bu durumu, yani ben dediğim gibi felsefeden de çift ana dal yapıyorum. Hani oradaki hocalarla da iletişime geçtiğimizde sınav kısımlarında pek bir sorun olmuyordu. İlgilenen hani danışman hocalarımın şansıydı belki de bu. Sınavlarda pek bir sorun yaşamadım ama diğer açılardan sorun yaşadığım anlar olmuştu. İşte iletişime geçememe sorunları olabiliyordu. Ya da bazı şekilli sorular olabiliyordu bazı derslerde ve bunu işte çıkarmaya üşenip hani bunun yerine tarih tutup değerlendiririz falan gibi yöntemler yapıyorlardı. Ya da hani şu an hangi derste hatırlamıyorum tam olarak nasıl bir soru vardı tam net hatırlayamadım ama geçen yıllarda bir şey olmuştu. Hani o şekli sen bildiğin kadarıyla yap falan gibi bir şey olmuştu. Hani bilmiyorum ki nereden bileyim. Böyle şeyler de oldu tabii ufak tefek. Ama yani olumlular daha ağır bastı benim açımdan. Süreci genelleyecek olursak.
Yani evet, bir böyle daha yaşlı bir akademik kadroya sahip olduğunda bazı üniversiteler, köklü üniversiteler,
Evet.
bazen böyle şeylerle karşılaşabiliyoruz ama yani her şeyin üstesinden hep mücadele bir şekilde geliyor. Evet,
Kesinlikle mücadeleyi bırakmamak gerekiyor.
buradan tercih edecek arkadaşlarımıza da söylüyoruz. Hep de söyleyeceğim, mücadele etmek. Bazen yorulsak da bazen niye biz her şeyi yapmak zorundayız, niye her şeyin peşinden koşmak zorundayız diye yakınsak da
Ama
bizi
maalesef bu
kazandırıyor.
böyle işliyor.
O zaman Ankara Üniversitesi'nin engel birimine ve onların sana kazandırdıklarına, senin memnuniyetini değerlendirmeye geçebiliriz.
Tabii. Yani şöyle öncelikle engelli birimiyle çok bir engelli birimine çok işim düşmedi sanırım benim bu 3-4 yıldır. Sadece işte kayıt yaptırmaya geldiğimde tanışmıştık. Oradaki sorumlu hocayla mail adresini vermişti falan. Sonrasında işte ikinci sınıftayken sınavlar için uyarlama mektubu yazılması adına bir mail atmıştım. Bu arada iletişim kurmak çok hızlı. Yani hızlı bir dönüt sağlıyorlar. Bu açıdan olumlu diyebilirim. En son bir de sanırım ikinci sınıftan beri bir geçen yıl şey için iletişime geçmiştim sanırım. Bu işte ne bileyim Braille ekrandır vesairedir bu tarz uygulamalar bizim üniversitede olabilir mi neden yok falan gibi bir mail atmıştım ama ona hani rektörlük kaynaklı olumsuz bir dönüt almıştım. En son bir de geçen haftalarda bir ders muafiyeti nasıl işliyor? İşte muafiyet süreci vesaire gibisinden bir soru yöneltmiştim. Ona da yine aynı gün içinde dönüt aldım. Ders muafiyet süreci de bölüme dilekçe verilerek oluyormuş. Yani ben engelli birimine bağlı bir prosedürdür diye düşünüyordum ama değilmiş. Bunu sormuştum. Yani genel anlamda hızlı iletişim açısından olumlu diyebilirim ama yani çok ne bileyim sosyal bir şeylerin geliştirilmesi vesaire açısından bir şeyler yapılıyor mu derseniz çok yapılıyor denemez herhalde. Yani ben mesela engelli biriminden şuraya da çok az değineyim. Bizim fakültenin Instagram sayfası geçen yılın başında sanırım şey paylaşmıştı işte engelsiz dil tarif falan diye birkaç şey bu rampaların fotoğrafını falan koymuş girişteki sarı çizgileri vesaire. Ben ona şey yapmıştım hani emin misiniz falan gibi. Ben pek öyle olduğunu düşünmüyorum. Gibisinden ve sonra fakülte sekreterliği, dekanlıkla vesaire iletişime geçmiştik. Ben birkaç dilekçe falan vermiştim. İşte görüşmeler yapmıştık. Ne yapılabilir, ne olabilir. Sonra hiçbir şey olmadı maalesef. Bu sene gidip tekrar sordum. Sekreter değişmiş falan. Yani sürekli bir şeyleri sallıyorlar söz konusu bu olunca. Belki hani daha fazla kişi olursa daha fazla ses olabilir. Ama yani bizim fakültede de benim tanıdığım başka bir kişi yok. Yani varsa bilmiyorum ama tanımıyorum. Yani keşke tanısaydım daha fazla bir yaptırım gücümüz olurdu belki. Hani mesela ben şey falan yapmıştım. Bazı sınıfların kenarlarına kabartma asetatla numarayı yazıp yapıştırmıştım. Çünkü çok fazla yan yana sınıf olduğu için. Bunu da hem fakülte sekreterliğine hem engelli birimine iletmiştim. Yani böyle şeyler yapılabilir mi falan diye. Çünkü çok karışabiliyor sınıflar. Upuzun bir koridor olduğu için. Buna da pek olumlu şeyler, dönütler verilmedi. Yani en azından bari sökülmesin benim yapıştırdıklarım falan demiştim. Yani bir süre öyle kaldılar ama sonra unutuluyor tabii onlar galiba. Söküyorlar, bir şeyler yapıyor. Sürekli bir şeyler başa sarıyor bazı konularda ama ben de artık hani son dönem olunca birazcık yoğunluğum da artınca artık adapte oldum. Böyle bir şeylere devam ediyorum ama eğer tercih edecekler varsa bu konuda yani tekrar bunlar hatırlatılmalı diye düşünüyorum çünkü unutuyorlar.
Ama yine de bu zamana kadar yaptığın her şey için eline sağlık, mücadelene de sağlık.
Keşke daha fazla bir yaptırım görebilseydik ama yine
Ben
de
hep
tabii
bunu da
iyi oldu.
söylerim.
En azından bir şeyleri var. Ne bileyim. Altyapıları mı denir? Hani bir kulaklarından girip diğerinden çıkmış olsa da belki bir kısmı çıkmamıştır.
Bence geleceklerin yolunu açtın. Onlar da bunu devam ettirmek isterlerse onlara çizilmiş bir yol var. Nasıl ilerleyeceklerini en azından belki bilirler.
Kesinlikle en azından gittiklerinde herhalde ya önceden de böyle bir talep gelmişti ya falan derler belki.
Belki önemlidir ya falan diye.
Biz çok dikkate almamıştık ama ben yapsak mı falan.
O zaman psikoloji bölümünü tercih edeceklere ve Ankara Üniversitesi'ni tercih etmek isteyenlere senin tavsiyen ne olur?
Psikoloji bölümü hani insan doğasını keşfetmek istiyorsanız, birilerine iyi gelmek sizi iyi hissettiriyorsa ya da tüm bunların dışında birazcık daha pozitif bilimlere yakın bir şeyler yapmak istiyorsanız, diğer sözel bölümlere kıyasla yani psikoloji bölümü bence seçebileceğimiz en iyi bölümlerden birisi. Çünkü Türkiye'de maalesef ne bileyim fizik, biyoloji vesaire okumak çok daha zor. Yani imkansız değil ama çok çok daha zor. O yüzden bu açılardan psikoloji tercih edilebilir bir bölüm bizim açımızdan. Ankara Üniversitesi için de tercih etmek istediğiniz bölümün hangi yerleşkede olduğunu bir emin olun. O yüzden sonra böyle sürprizler yaşamayın. Hani işte ben üniversiteye gideceğim, kampüs hayatı yaşayacağım falan deyip bir anda kendinizi lise gibi bir yerde bulabilirsiniz. Bunu yaşamamak için yerleşkeyi ve hani konumunu ne bileyim KYK yurtlarıyla olan şey ne denir? Ulaşım olanaklarını vesaire iyi araştırmak gerekiyor. Çünkü Ankara yani ilk başta biraz komplike gelebilir. Aktarmalı vesaire olan kısımlar çok zorlayabiliyor. Özellikle otobüs anonslar, işte durakların yoğunluğu vesaire. Sürekli birilerine bir şey sormak gerekiyor. O yüzden sanırım bunu söyleyebilirim. Yani öğrencilerin tutumu ya da hocaların tutumu aşılmayacak bir şey değil. Bu konuda ben aşırı sorunlar yaşanacağını düşünmüyorum üniversitede ama sanırım tek söyleyeceğim şey fiziksel olanakların iyi araştırılmış olması diyebilirim.
Peki onun dışında genel bağlamda eklemek ya da söylemek istediğin başka bir şey var mı?
Sanırım bayağı yok. Bayağı konuştum. Yok gibi şu an aklıma ekstra bir şey gelmedi.
Ben
Ama
çok
olursa da
verimli bir bölüm
açıklama
olduğunu
kısmına
düşünüyorum.
ekleriz.
Kesinlikle. Ben çok verimli bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Çok çok teşekkür ederim katılımın ve yaptığın paylaşım için.
Ben teşekkür ederim. Umarım tercih döneminde olanlara da daha net bir şeyler çizebilmişizdir. Onlara da yardımcı
Kesinlikle öyle olduğuna
olabiliriz.
inanıyorum.
Ben
O
teşekkür
zaman
ederim davetiniz için.
fakültenizin yerleşkesine bakmayı unutmayın arkadaşlar. Son sema gibi küçük sürprizlerle karşılaşmayın.
Evet.
Tekrardan çok teşekkürler Sema o zaman. Bir sonraki bölümlerde dinleyicilerimizle de görüşmek üzere.
Bu yayın Eğitimde Görme Engelliler Derneği tarafından hazırlanmıştır. Web sitesi eget.org. Mail bilgi@eget.org. Facebook Eğitimde Görme Engelliler. Twitter @egetiletisim. Instagram Eğitimde Görme Engelliler.